Ayrım 14. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 118. Hiçbirimiz bu ölüme tanıklık edecek yaşta değildik. Gel gelelim, ölüm töreninin görkemi bizim çağımıza kadar gelmişti. Güvenilir kaynaklara göre eski kimliğine bir daha dönmeyecekti general. 100 günlük resmi yastan sonra da uzun süre kimsecikler onu çektiği öksüzlük uykusuzluğundan uyandırmaya kalkışmadı. Ölüm çanlarının dayanılmaz yankılarıyla dolup taşan bu yaslı evde bir daha ortalıkta görünmedi. Yastan başka işe ayıracak zamanı yoktu. İçini çekerek konuşuyordu kendi kendine. Nöbetçiler yine yönetimin ilk yıllarındaki gibi yalın ayak dolaşmaya başlamışlardı. Ve hükümdarın gözlerden uzak bu yasaklar evinde yalnızca tavuklar canlarının çektiğini yapıyorlardı. General sallangaçlı iskemlesinde öfkeden içi yanarak sevgili anacığı Bendisyon Alvarado'nun o ıssız çorak topraklardan talaş ve buz dolu bir tabutta geçişini gözlerinin önüne getirirken adamları cesedin büsbütün çürümesini engelleme derdine düşmüşlerdi. Cenaze arabası en kuytu, en ıssız bölgelere götürülüyor. Hiç kimse ölünün anısına saygı göstermek ayrıcalığından yoksun bırakılmıyordu. Savrulan kara yaz şeritleri ve ilahiler arasında tabutu yukarı yaylalara taşıdılar. Mutlu günlerde başkanlık arabasının gölgelerine gizlenen saltanat simgesini görmeye koşanlar, yaslı ezgilerle karşıladılar tabutu. Zamanın daha başlangıcında gezgin bir kuşçu kadının sonraları hükümdar olacak piçini bin güçlükle doğurduğu yere yerleştirdiler. Yüzyıllardan beri ilk kez Bağışsever Kardeşler Manastırı'nın koca kapıları açıldı. Atlılar köylerden kızılderilileri toplayıp önlerine kattılar. Dipçiklerle dürterek manastırın geniş tören salonuna sürüklediler. Renkli camlardan vuran donuk güneşlerden hepsinin gözleri kamaşmıştı. 9 rahip resmi giysilerle Tenebrae duasını okuyorlardı. Diaskoslar, görkeminde erinçle uyu diye seslerini yükseltiyorlardı. Rahip yardımcıları, küllerinde erinçle uyu diyorlardı. Dışarıda yağmur vuruyordu ıtırların üstüne. Rahip yamakları, şerbetle ölü ekmeği dağıtıyorlardı. Avluların taş kemerleri altında domuz eti, tesbih, çanaklarla kutsal su satanlar duruyordu. Kaldırım kahvelerinden müzik ve barut sesleri geliyordu. Kapılarda dans ediliyordu. Günlerden pazardı, bitimsiz bir pazar. O zamanlar gizli geçitlerde, sisli dağ oyuklarında şenlik yıllarıydı. Canım anacığı Bendisyon Alvarado, federal savaşın mutlu kasırgasına kapılan oğlunun ardına düşmüştü. Savaş süresince ona bakmıştı. Battaniyesiyle yere düştüğünde onu katırların önünden çekmişti. Oğlu sıtma nöbetinin etkisiyle sayıklıyordu daha. Ona atalarından devraldığı ürküyü aşılamaya çalışmış, ova insanlarını karanlık denizin kıyısına kurulmuş kentlerde pusuda bekleyen tehlikeleri anlatmıştı. Genel valilerden korkardı, anıtlardan, yeni doğan bebelerin gözyaşlarını içen yengeçlerden korkardı. Çatışma gecesi, yağmurda yüzünü belli belirsiz seçebildiği güçlü hükümdarın görkemli evi karşısında da korkudan tir tir titremişti. Bir gün bu evin kendi öleceği ev olacağı aklının kıyısından bile geçmemişti. Oğlunun yalnızlıklar dünyası olacağı da. Tek başına yerde yüzü koyun yatarken kavurucu bir öfkeyle haykırıyordu. Hangi cehenneme girdin anacığım? Hangi Allah'ın belası mangrove bataklığına saplandın da çıkmadın? Şimdi yüzüne konan kelebekleri kim kovacak diye içleniyordu. Üzüntüden çılgına dönmüştü. Aynı anda anası Bendisyon Alvarado, bataklıkların iç bulandırıcı buğularında, muz yapraklarından bir sayvan altında süzülerek yol alıyordu. Orman köylerindeki okullara, güherçile çöllerindeki kışlalara ve Kızılderili ağlarına doğru. Resmi yapılarda sergilenen gençlik fotoğrafında zarifti, güzeldi, alnına bir taç oturtmuşlar, boynuna zorla dantel bir yaka takmışlardı. Önce diretmişti ama bir kerelik yüzüne pudra sürmelerine ve dudaklarını boyamalarına izin vermişti. Eline de ipekten bir lale tutuşturmuşlardı. Şöyle, öyle değil efendim, gelişi güzel dursun kucağınızda. Ölüsünü de Avrupa hükümdarlarının ünlü Venedikli fotoğrafçısının çektiği bu baş kadın fotoğrafına tıpatıp benzetmek, böylelikle yerine bir benzerinin kullanıldığı söylentisini yalanlamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Gizlice toplanarak boyaları aşınmış yüzü yeniden eski durumuna getiriyorlardı. Parafin eridiğinde pörsiyen deri yeniden geriliyordu. Yağmurlu mevsimlerde göz kapaklarına biriken küfü siliyorlardı. Ordu terzileri ise cenaze giysisinin daha dün giydirilmiş gibi kırışıksız kalmasını, portakal çiçeklerinden yapılma tacın, kadıncağızın hayatı boyunca hiç takmadığı gelin tülünün hep öyle zarif durmasını sağlıyorlardı. Ya anacığım, bu kerhanede hiçbir orospu dölü, senin fotoğrafına benzemediğini söyleyemeyecek bir daha ve zamanın bitimine kadar egemenliğin kimin elinde olduğunu unutamayacak. Yıllar yılı ormanlarda, kum tepelerinde unutulmuş yaşadıktan sonra bir gece eski mutlu günlerin geri geldiğini sanan, yortu davulları çalan en yoksul bölgeler insanları, "Yaşa aslan general!" diye haykırmışlardı. Yandan çarklı geminin süzüldüğünü görünce. Doğrunun sözcüsü büyüğümüze alkış tutalım diyerek helvacı kabaklarıyla, koca armadillolarıyla doğru suya atlamışlardı. Ulusun yazgısına zar atarak yön veren, görünmez güce bağlılıklarını kanıtlamak amacıyla tahta parmaklıklardan girmişlerdi. Ve bu arkaik geminin güvertesinde, pervane kanatları altında halka sergilenen, kırılmış buz ve kaya tuzundan yapılma katafalkı, katafalkın aynalardaki sayısız yansılarını görünce korkudan dilleri tutulmuştu. Gemi aylarca ekvatordaki soluk sömürge adalarını dolaşıp, sonunda Gardenyaların us yürüttüğü, İguanaların karanlıkta kanat çırptığı karabasanlar çağına vardı. Orada dünyanın sonu geldi. Ahşap yandan çarklı, altın kumlara oturdu, kırıldı, buzlar eridi, tuzlar suya dönüştü. Şişmiş ceset bir talaş çorbasının içinde yüzer kaldı. Yine de çürümedi generalim. Tam tersine gözlerini açtığını gördük. Göz bebekleri ışıl ışıldı. Ocak ayında biten boğa notları renginde, her zamanki gibi yine ay taşlarını andırıyordu. En güç inananlarımız bile, tabutun cam kapağının onun soluğuyla buğulandığını görmüştük. Gözeneklerinden canlı, kokulu bir ter salgıladığını da görmüştük. Gülümsemişti. Gözünüzün önüne getiremezsiniz generalim, inanılır şey değil. Katırların doğurduğuna, tuzlu bataklıklarda çiçeklerin boy attığına tanıklık ettik. Sağır dilsizlerin mucize, mucize işte bu diye haykıran seslerinin mucizesine kapıldıklarını da gördük. Tabutun cam kapağını kırdılar generalim. Parçalarını kapışalım derken az kalsın kıymaya çevireceklerdi cesedi. Gözü dönmüş kalabalıkları püskürtmede bir jandarma kıtası kullandık. Adlarına Karayip Adaları denilen o anaç topraklardan sürüler halinde kopmuş geliyorlardı. Anneniz Bendisyon Alvarado da doğa yasalarına karşı koyma gibi Tanrı vergisi bir güç olduğunu duymuşlar, çılgına dönmüşler. Kefeninin parçalarını kapışıp satıyorlardı. Giydiği gömlekleri, gövdesinden sızan suları, onu kraliçe giysileriyle gösteren kartpostalları, aklınıza gelmez, öylesine korkunç bir kargaşaydı ki bu, yırtıcı bir iyi diş boğalar sürüsü, tırnaklarıyla önlerine geleni ezip geçiyor, sanki deprem gümbürtüsü gibi. Kulak verirseniz siz de duyarsınız generalim, bakın. General daha az vınlayan kulağına götürdü elini, dinledi ve duydu o zaman. Anacım Bendisyon Alvarado o sonsuz gümbürtüyü duydu. Deniz ufkuna doğru dört nala yayılan kalabalığın bataklık fokurtusunu, öğlenin parlak ışığında daha başka, hatta daha parlak bir gün üreten mum sellerini. Çünkü anası Bendisyon Alvarado, bir zaman savaş çalkantıları, savaşın o çiğ et kokusu içinde girdiği kente geri dönüyordu şimdi. Eski kokularının kentine. Ama artık dünyadan korkusu yok. Çünkü oğlu okul kitaplarından genel valilerle ilgili bölümleri çıkarttırdı. Tarihte adları geçmesin bundan böyle. Senin uykularını kaçıran anıtları da yıktırdım anacığım. İşte şimdi dingin bir kalabalığın omuzlarında, tabutsuz, duru bir gök altında, kelebeklere yasak bir rüzgarda, ormanın ta uçlarından başlayıp, oğlunun uçsuz bucaksız, hüzünlerle kıvranan ülkesinde son bulan bu sonsuz yolculukla, kalıtımsal korkularından arınmış Sıla'ya dönüyordu. Dinsel takıların altın ağırlığıyla ezilmiş, ondan şifa bulmuş yatalakların göğsüne astıkları küçük altın koltuk değnekleriyle, gemileri batmış denizcilerin taktığı altın yıldızlarla, çalılıklara çömelip bir çırpıda doğum yapan, şaşkına dönmüş kısır anaların taktığı altın bebeklerle, tepeden tırnağa örtülü, görünmüyor. Tıpkı savaştaki gibi generalim. Yine bütün bir ulusun mutfak eşyaları hayvanlarıyla gelen, Bendisyon Alvarado'nun savaşta oğluna yöneltilen kurşunlara yön değiştirmek amacıyla söylediği gizli dualardan başka, hiçbir kurtuluş umuduna bel bağlamayan, hayat kırıntılarını bile yerleştirecek yer bulamayan bir ulusun kalkıştığı bu kutsal kitap yürüyüşünün ortasında sürükleniyor. Bir zamanlar oğlu başına kırmızı bir paçavra sarıp gitmişti dalaşa. Çatışmada hummalı savaş çığlıkları atıyordu. Allah kahretsin, yaşasın Liberal Parti. Yaşasın zaferi kazanan federalizm. Bok soyu bok gotlar. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında kalıtımsal bir denize ulaşma merakının tutsağıydı ya. Her neyse. Omuzlarında anasının cesedini taşıyarak kenti kuşatan bu yaslılar kalabalığının şamatası yanında, federal savaş serüveni sırasında ülkeyi zaman zaman kırıp geçiren kalabalıkların gürültüsü de, göz dönmüşlüğü de hiç kalırdı. Kargaşa da daha büyüktü, panik de daha baskındı. Onun yönetiminde geçirdiğimiz sayısız yıllarda böylesini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. Bakın, bütün dünya burada generalim. Müthiş bir olay. Bu kanıtlara güvenerek yas sisini atmıştı üstünden. Yüzü solmuştu, sertti, kara bir şerit takmıştı koluna. Yetkisinin verdiği tüm olanakları kullanarak anası Bendisyon Alvarado'nun azizler katına yükseltilmesini sağlamakta kararlıydı. Daha başka ne kanıtlar gösterebilirdi ki? Okuma yazma bilen bakanlarını ta Roma'ya kadar yolladı. Bir kere daha papalık elçilerini çağırdı ülkesine. Çardaktan vuran güneş ışıkları altında kakao içip şekerlemeler yediler. Başkan teklifsizce karşıladı onlara. Hamağa gömleksiz uzanmıştı. Beyaz şapkasıyla yelpazeleniyordu. Elçiler karşısına oturmuş buğuları tüten kakaolarını içiyorlardı. pazarlık giysisinden yayılan lavanta kokularından bedenine ne sıcak işliyor, ne toz, ne tropikal uyuşukluk, ne de tepedeki güneş havuzlarında gönüllerince kanat çırpan kuşların, ölü anasının sevgili kuşlarının pislikleri. Peder vanilyalı kakaosunu yudumluyor, kaçınılmaz ağuyu son yuduma ertelemeye can atan bir gelin nazlılığıyla şekerlemeleri usulca çiğniyordu. Generalin kimsenin oturmasına izin vermediği sallangaçlı iskemlesine kurulmuş, yalnız sen peder, tıpkı görkemli günlerde, o hatmi sarısı yumuşak ikindilerde olduğu gibi. O zaman da ihtiyar ve acemi bir elçi, Thomas Aquinas'tan skolastik hikmetler savurup, beni Tanrı dinine döndürmeye çalışmıştı ya, tek değişen şey, bugün kendim çağırdım sizi peder. Dünyanın işine bak, şimdi inancım sağlam. Oysa aslında bu dünyada da, öbür dünyada da bir tek şey vardı inandığı, sevgili anacığı, insanlara bunca özveri gösterdiğinden, bir alçak gönüllülük anıtı olduğundan, azizler katına yükselmeyi haydi haydi hak etmişti. Kuzey yıldızının cenazenin gittiği yönde ilerlediğini, yaylı sazların tabut geçerken nasıl kendiliğinden çalmaya başladıklarını ve halkın bu olay karşısında duyduğu heyecanı sayıp dökerek onları etkileyecek değildi tabii. Şu çarşafa bakın yeter. Ağustos'un görkemli ışığına tuttu çarşafı. Ketenin dokularına sinmiş imgeyi gösterdi. Görsünler, işte anası Bendisyon Alvarado, bedeninde ne bir yaşlılık belirtisi var, ne de yara bere izi. Yan yatıyor, eli yüreğinin üstünde ve o an anasının parmaklarındaki dinmeyen terin ıslaklığını duydu. Mucizenin esintisiyle uçuşa geçen kuşların çığlıkları arasında taptaze çiçeklerin kokusu geldi burnuna. Mucizeyi gözünüzle gördünüz peder, dedi. Çarşafı silkip ters yüz ederek, onu kuşlar bile tanırlar. Ne var ki elçi, Hristiyan dünyasının büyük dokuma ustalarının elinden çıkmış kumaşlara bile volkanik madde karıştırılabileceğini sezen, keskin, uzmanca gözlerle keteni inceliyordu. Renklerdeki göz alıcılık, ölendeki kişilik bozukluğunun, hatta tanrı tanımazlığın bir belirtisiydi. Zamanın geçmek bilmediği, yüzüp durduğu, gerçek dışı bir kentin ıssız manastırında, kubbenin altında yatıp göğe bakarken, yeryüzünün yuvarlaklığından kendisi de büyük bir coşku duymuştu. Neden sonra çarşaftan ayırdı gözlerini, dalgınlığından sıyrıldı. Yumuşak ama kesin bir sesle, ketenin üstündeki imgenin kutsal Tanrı ile bir ilgisi bulunmadığını, onun bu imge aracılığıyla bize sonsuz bağışının bir kanıtını daha vermek amacı gütmediğini bildirdi. Hiç de değil ekselans, güzel sanatlarla kötücül sanatlara eli çok yatkın bir ustanın işi bu. Ekselansın gönül cömertliğini kötüye kullanmış. Yağlı boya bile değil bu. Düşünün, en ucuzundan bir badana, pervaz boyası, doğal reçinenin kokusuna terebantin lekeleriyle alçı kırıntıları karışmış. Şu uçmak bilmeyen nem de general hazretlerinin inandırdıkları gibi son ölüm titremesiyle boşalan terden ileri gelmiyor. Keten tohumuna yatırılıp karanlık bir yerde bekletilmiş bezin suni nemi bu. İnanın çok üzgünüm, diye içtenlikle sözü bağladı. Ne var ki, kendisini gözlerini bile kırpmadan yattığı hamaktan gözleyen, mucizenin doğruluğuna herkesten çok inandığı halde, çatık Asyalı suskunluğunun çamurundan sıyrılıp, söylediğini yalanlamaya kalkışmayan granit ihtiyarın dik bakışları karşısında dili bağlanmıştı. Bilmem mi, seni kendi ellerimle sarmıştım o çarşafa anacığım. Ölümünün suskunluğu doğrusu önce ürkütmüştü beni, sonra birdenbire dünya denizin diplerinden ağıyormuşçasına mucizeyi gördüm diyorum, Allah kahretsin. Yine de elçinin kararını, sözünü hiç kesmeden dinledi. Birkaç kere iguanalar gibi kırpıştırdı gözlerini, gülümsedi. Peki peder, dedi içini çekerek. Herhalde sizin dediğiniz gibi olmuştur. Yalnız umarım sözlerinizi tartmışsınızdır. Söylediklerinizi size harf harf yineleyeceğim ki yaşadığınız sürece bu sorumluluğu taşıyabilin peder. Benden günah gitti. Uğursuz belirtgeler haftasında dünya bir uyuşukluğa gömülmüştü. Başkan yemek yemek için bile hamaktan kalkmıyor, üstüne üşüşen kuşları yelpazesiyle kışkışlıyordu. Menekşelerin arasından sızan ışık dilimlerini de evcil kuş sanıp kışkışlıyordu ara sıra. Kimseyi huzuruna almıyordu, kimseye emir vermiyordu. Ama gün gelip de kiralanmış, gözü kanlı katiller elçilik sarayını basıp, tarihsel kalıntıları yağma edip, iç bahçede şekerleme yapan elçiye baskın verdiklerinde, adamı yaka paça yakalayıp sokaklarda çırılçıplak sürüklediklerinde, devlet düzeninin kolluk kuvvetleri olaya hiç karışmadılar. Düşünün generalim, herifin üstüne sıçtılar. General yerinden kalkmadı bile. Generalim, elçiyi en işlek caddelerde eşek sırtında dolaştırıyorlar. Haberiyle geldiklerinde gözünü bile kırpmadı. Generalim, balkonlardan başına bulaşık suyu döküyorlar. Güzel oğlan, Bayan Vatikan diye çağırıyorlar. Artanı bize kalsın. Ama elçinin pazar yerinde bir çöp yığınına yarı ölü bir durumda atıldığını söylediklerinde, hamağından kalktı, kuşları kovaladı, kara yaz şeridini silkeleyerek üstündeki örümcek ağlarını süpürdü. Gözleri uykusuzluktan şişmişti. Hemen elçinin 3 günlük erzakla bir can kurtaran sandalına konulmasını buyurdu. Avrupa'ya giden yolcu gemilerinin izlediği su yoluna bıraktılar onu. Ulusun hükümdarına baş kaldırmaya çalışan yabancılara ne oluyor? Bilen bilmeyen kalmasın. Papa da bundan böyle bilsin ki, o Roma'da altın tahtına kurulmuş, parmağı yüzüklü papa olabilir. Ama burada benim sözüm geçer, Allah kahretsin. Onları da, boklu cübbelerini de. 14. ayrımın sonu. Sayfa 126.